Güne bakan. Hem güneşe çok benzer hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Pek çok kişi kolesterolden şikayetçi. Kolesterol nedir, zararlı mıdır, kolesterolü düşürmek için neler yapılabilir ve yine aynı nedenlerle yararlanabileceğimiz doğal kaynaklar var mıdır? Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer telefon hattımızda olacak ve sorularımızı ona yönelteceğiz. Bakanın ikinci bölümünde çalışanların dünyası köşemizde yayınımız sürecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon hattımızda olacak. İş ve yaşam dengelerinin değişmesi bağlamında işçilerin uzaktan çalışma ve ulaşabilir olmama hakkını konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Başıma gelenler hep senin yüzünden, istedin benim sevgimden. Başıma gelenler hep senin yüzünden, istedin benim sevgimden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Başıma gelenler hep senden. Boşuna arama, bulamazsın beni ne yapsan bir daha yanında. Boşuna arama, bulamazsın beni ne yapsan bir daha yanında. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Müzik peşimdesin söyle neden değiştin böyle birden. Kaçardın hep benden şimdi peşimdesin söyle neden değiştin böyle birden. Yıkıldım artık ben sevemem yeniden başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben sevemem yeniden başıma.
Sağlıcakla.
Güne Bakan'da Sağlıcakla köşemizle yayınımız başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız var. Değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz bugün hocamızla kolesterolü konuşacağız. Belki pek çoğumuz şikayetçidir. Hatta halk arasında karaciğer yağlanması olarak da bilinir değil mi hocam? Bize biraz yakından tanıtır mısınız? Nedir bu kolesterol? Var mıdır vücuda bir faydası?
Aslında karaciğer yağlanması biraz daha farklı bir durum.
O zaman yanlış biliniyor.
Evet, kolesterol bir yağ tipi. Normal yani söylediğiniz doğru bir yağ ama karaciğer yağlanması doğrudan bağlantılı değil. İnsan ve hayvan hücrelerinin zarlarında bulunuyor kolesterol. Kan plazmasında taşınıyor. Özellikle de vücudumuzda endokrin sistem ve sindirim sisteminde görevleri var. Bu yağ yapısındaki maddenin tüm vücut hücrelerinde var. Hücre zarının temel bileşenleri arasında biraz önce de söylediğim gibi. Karaciğer başta olmak üzere ince bağırsakta, böbrek üstü bezleri ve üreme organlarında sentezleniyor. Hayvansal besinlerin tüketilmesiyle de alabiliyoruz tabii kolesterolü. Vücudumuz kendisi zaten belli bir miktar kolesterol sentezliyor. Pek çok görevi var aslında. Hani her zaman... kötü gibi düşünsek de bu hücre duvarlarının yapısına katkıda bulunmak gibi işte sindirimi sağlayan safra asitlerini oluşturuyor. Onun sayesinde daha kolay sindirebiliyoruz yediklerimizi. Mesela şu son günlerde COVID ile bağlantılı olarak çok gündemde olan D vitamininin üretilmesine katkı sağlıyor. Ve onun dışında da üreme hormonu gibi İşte stresin yönetiminden sorumlu hormon kortizol gibi steroid yapıdaki hormonların sentezinde de görev alıyor. Böyle bir iyi yönü
evet,
var.
Evet bayağı da bir görevi varmış hocam. Hani direkt karaciğer yağlanması deyip haksızlık etmişiz biz.
Haksızlık değil mi? Yani ne fazla ne az
evet.
Şekilde etkisi var.
Evet tabii. Hatta ben hep o iyi ve kötü kavramını da çok duydum kolesterolle ilgili. Hatta düşünürdüm ya hani bir kolesterol madem yağ ise vücuda nasıl iyi olabilir diye. Şimdi siz açıkladınız hocam teşekkürler.
Evet iyi yönde var yani.
Evet zararlarını peki konuşacak olursak.
Sizin de söylediğiniz gibi halk arasında adı HDL ve LDL olanlar iyi kolesterol ve kötü kolesterol olarak anılıyor. HDL iyi kolesterol, LDL kötü kolesterol. LDL kolesterolünün yüksek olması, HDL kolesterolünün düşük olması kişi için risk faktörü. Yani HDL'nin iyi kolesterolün yüksek, kötü kolesterolün düşük olması. Önemli.
Peki bunlar neye göre iyi, neye göre kötü acaba?
İşte bütün bu beslenmemiz, hareketsizliğimiz ve çeşitli nedenler, genetik yapımız, bütün bunlar etkili tabii ki. Kilo, bütün bunlar etkili. Eğer kötü kolesterolümüz yüksekse Bu takdirde kalp krizi gibi, felç gibi, damar tıkanması gibi, böbrek yetmezliği, safra kesesi hastalıkları gibi pek çok hastalık görülebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla kolesterolün bir şekilde dengelenmesi gerekiyor.
Hı, yani iyi ile kötü dengeli mi olacak, yoksa iyi kötüden fazla mı olması bizim için
i̇yi,
daha
kötüden iyi? Kötüden fazla olacak. LDL'nin de belli işte hangi laboratuvarda test ediliyorsa o sınır değerin altında olması önemli.
Hı. Peki hangi faktörler bu düzeyi etkiliyor? Hani biz neye göre bunu anlıyoruz, iyinin yüksek olduğunu ya da kötünün yüksek olduğunu?
Tabii bütün bunları biz kan tahliliyle anlıyoruz ama biraz önce de bahsettiğim gibi kalıtım önemli. Beslenme alışkanlıklarımız önemli. Mesela sürekli karbonhidrat, yağlı yiyecekler, hayvansal gıdalar tükettiğimiz zaman bu kolesterol yükselebiliyor. Bu besinler önemli. Şişmanlık önemli. Ve stres gibi faktörler de hem total kolesterol hem de LDL kolesterolü yükseltiyor. Hmm. Kolesterolüyle duyarlı kişilerde işte yüksek kolesterol diye total kolesterol de LDL kolesterolü de önemli derecede yükseltiyor. Bu nedenle bütün bunlara dikkat etmek lazım. İşte kilo vermek lazım, stresten uzak kalmak lazım. Yediklerimize dikkat etmek lazım. Tabii ki genetik faktörlerimizi de, yani kalıtımımızı da göz ardı etmememiz gerekiyor.
Evet, anne babada bu tür rahatsızlıklar varsa eğer en azından kendimize belki bir adım daha fazla dikkat etmekte fayda var.
Evet.
Öyle değil mi hocam? Biz
evet.
Genelde çok önemsemiyoruz ne yiyip ne içtiğimizi, ama karnımızı doyurup kalkmayı hani hızlıca düşünüyoruz.
Bir fast food seviyoruz.
Fast food dediğimiz o hızlı hazır yiyecekleri çok tüketmeyi bayılıyoruz.
Evet. Değil güzeller mi hocam? Tabii de işte ya. Böyle de bir sonucu var bunun.
Evet, peki iyi kolesterolü yükseltmek için ne yapabiliriz?
Daha çok spor etkili bunda ama o da genetik faktörlerimizle ilgili. Mesela benim LDL kolesterolüm çok yüksek. Dolayısıyla total kolesterolüm de yüksek.
Hmm.
Ama HDL kolesterol genel olarak herkeste 50-60 iken normal düzey bu. Benim 110 civarı. Hmm. Bu da tamamen genetik faktörlerle etkili. Yani herhangi bir şey yapmadım ben onu yükseltmek için. İlk ölçüldüğünde öyleydi. Ama işte sporla, yürüyüşle bunları biraz daha HDL yükseltip LDL'yi düşürmek mümkün. Kısmen
evet.
Tabii. İlaç gerekiyorsa ilaç almak gerekecek.
Evet. Zaten. Peki biz kendimiz de fark edebilir miyiz böyle bir yüksekliği? Hani doktora hangi durumlarda başvurmamız gerekir?
Rutin kontrollerde ortaya çıkar zaten. Kendinizin fark etmesi zor. Herkes mesela nefes alma güçlüğü yürürken, yokuş çıkarken hissediyorsa, işte mesela kat çıkarken, birinci kata çıkarken değil de mesela birinci kata çıkarken bir nefes darlığı hissediyorsa, o zaman bir problem. Yani üç kat çıkınca zaten
o normaldir tabii.
Normalde ama ilk kata çıkarken bile hissediyorsa o zaman bir kontrolde yarar var.
Bu yağlanma durumu o zaman hani bütün hücrelerin çevresinde, o çeperde mi o yağlanmayı oluşturuyor? Bu yüzden
damarlarda.
Damarlarda ve bu yüzden de hem de solunumu da ne yazık ki etkiliyor, öyle mi?
Etkiliyor. Yani hepsi birbirine bağlı zaten.
Evet.
Vücudu bir senfoni gibi düşünün.
Evet.
Doğru bastığı zaman notalara doğru ses.
Ne güzel anlattınız. Çok çok güzel bir benzetme oldu hocam. Peki hani düşürmek için birkaç yöntemden bahsettiniz ama yağlardan, bir de hani yağları yağlarla düşürmek diye bir şey de var. Öyle bir durum var mı? Nasıl biz bu yağıyla düşüreceğiz? Hani neleri kullanmamız gerekir?
Şimdi en kolesterol düşürme en iyi yolu beslenme diye. Bir kez yediğimizde, içtiğimizde dikkat edeceğiz. Yaşam tarzımızda yapacağımız değişikliklerle, işte katı yağ tüketimini azaltırsak, bu günlük kalori ihtiyacının %7'sinden az ve kolesterol tüketiminin de günde 200 mg'dan düşük olmasını sağlamak gerekiyor. Yani kolesterol, mesela tamamen kolesterolsüz yiyorum diyemeyiz. Mutlaka almamız da gerekiyor. Bu sefer bütün dengeyi bozmuş oluruz.
Hmm.
işte kilo vermemiz, egzersiz yapmamız, sigara içmemek, bu da önemli. Tabii da bazı doğal karışımların da kandaki kolesterol düzeyinin dengelenmesinde katkısı olabiliyor. Bütün bu uygulamalara rağmen yeterli bir sonuca ulaşılamıyorsa eğer, yapılacak en doğru hareket uzman bir hekimden destek almak. Mutlaka işte statin türevi ilaçlara başvurmak gerekebilir. Eğer çok
kendi yöntemlerimizle başarıya ulaşamadıysak,
halledemiyorsak.
O yağla yağlar da ona da gelir misiniz hocam?
Mesela en çok sarımsak yağı kullanılıyor kolesterol düşürmek için. Bunu biz sarımsak macerası da diyoruz. Bazı satış sitelerinde soğuk sıkım ifadesini görüyorum ben bu sarımsak yağı için. Bu tamamen yanıltıcı bir ifade. Çünkü kullanılan yağ sarımsağın kendi yağı değil. Sarımsak dişlerinin, yani sarımsağı sıkıp yağını çıkarma değil, kullandığımız yağ bu değil. Sarımsak dişlerinin zeytinyağı içerisinde bekletilmesiyle hazırlanan bir yağ bu. Hazır satılanlar da var ama evde de hazırlamak mümkün. Mesela en basit olarak şöyle yapılabilir. İşte 6-7 adet orta boy sarımsak dişini, hani şu bıçağı yan yatırıp bir ezme işlemi yapılır ya. Aşçılar genellikle çok yaparlar bunu.
Evet.
Yani sarımsağı dövmeyeceğiz de böyle bir ezme işlemi yaptıktan sonra.
Aromasının daha rahat çıkmasını sağlıyor belki
evet,
de.
Evet, oradaki içerisinde alliin adı verilen bir madde var. Ancak ezildiği zaman allisine dönüşüyor ve etkili olan madde o. Onu çıkarmamız lazım. Bütün haldeyken bu maddeyi elde edemiyoruz. O nedenle eziyoruz ve ağzı hava almayacak şekilde kapanan bir kavanoza koyuyoruz. Üzerine de bir çay bardağı sızma zeytinyağı ilave ediliyor. Kapak kapatılıyor. Güneş gören bir yerde, tencere önü olabilir mesela. 15-20 gün civarında bekletiyoruz. Günde birkaç kere tabii çalkalamak iyi olur, karışımı sağlamak açısından. Bu 15 gün sonunda da temiz bir tülbentten süzüp koyu renkli cam bir şişede saklamak mümkün. Bunun için de mesela günlük doz olarak günde 1 veya 2 çay kaşığı. Yani aynı anda 2 çay kaşığı değil de mesela işte biraz da kokulu bir şey gerçi bunu
tabii,
kullanmak
yani sonuçta zor. Sarımsak.
Tabii ve sarımsak sonuçta akşam kullanılabilir. Yatmadan önce ve akşam yemeğinden sonra. Eğer fazla tüketilirse bu takdirde işte mide yanmaları, mide ekşimelerine neden olabiliyor. Reflüsü olanlar dikkat etmeli. Gastrit gibi mide sorunu yaşayanlar mutlaka çok dikkat etmeliler. Üzerine gitmemeliler tabii.
Evet. Bir bu sefer kolesterolü düşüreceğiz lazım diye mide rahatsızlıklarıyla başa çıkmak zorunda kalmayalım.
Evet. Öyle olmamalı. Bir de şu var. Mesela kan sulandırıcı ilaç kullanıyor diyelim. Ya da diyabet ilacı kullanıyor. Bu kişilerin kullanmaması lazım. Bunu yapmamaları lazım. Ya da ameliyat olacak. Ameliyat öncesi mutlaka hekim bilgilendirmeli. Çünkü sarımsak kan sulandırıcı ilaçların etkisini artırıyor. Veyahut da işte ameliyatta da kanama olacağı için kan durdurulmasını zorlaştırabilir.
Evet.
Ve ameliyattan bir hafta önce mutlaka kesmek lazım.
Bir süresi var mı hocam? Hani şu kadar gün süreyle uygulayabiliriz şeklinde.
Yani biliyorsunuz kolesterol ilaçları, bunu da ilaç gibi düşünürseniz sürekli almak gerekiyor.
Öyle mi?
Hayat boyu. Öyle düşünce yerinde durmuyor kolesterol maalesef. Tekrar çıkabiliyor. Onun
ama işte spor yaptık.
Ara vermek lazım.
Hani spor yaptık diyelim, beslenmemize dikkat ettik.
Düştü.
Sonra yine mi çıkıyor?
Gerekiyor. İşte sürekli yapmak lazım bazı şeyleri. Sürekli dengede tutmak lazım.
Evet, çok zor bir süreç aslında bakarsanız. Hocam bir karışımdan bahsettiniz. Çok da güzel bir karışım. Hani onu rica etsem tekrar edebilir miyiz? Çünkü belki hani tam siz söylerken eyvah kalem kağıt almamıştım hocayı kaçırdım diyen dinleyicilerimiz varsa.
Aslında Evet. Karışım söylemedim. Direkt
yok yok, karışım değil. O evde hazırlanacak sarımsak yağını nasıl oluşturacağımızı.
Sarımsak yağını şöyle 6-7 adet orta boy sarımsak dişini eziyoruz.
Evet.
Bir hava almayan kavanoza koyuyoruz. Üzerine de 1 çay bardağı sızma zeytinyağı ilave ediyoruz.
Evet.
Kapağı kapatıyoruz. Tencere önü gibi güneş gören bir yerde 15-20 gün bekletiyoruz. Arasında çalkalamak suretiyle.
Evet.
Daha sonra da temiz bir tülbentten süzüyoruz. Koyu renkli ama mutlaka koyu renkli cam bir şişede saklamak gerekiyor.
Evet, bu çok önemli. Bu sefer koyu renkli olmasının sebebi bu sefer de güneş ışığından etkilenmemesi
almasın
için
diye.
Değil mi?
Evet. Önce ışıkta beklettik, sonra güneşten uzak.
Evet, evet hocam.
Bozulmasın diye.
Evet.
Yağlarda bozulabilir.
Bitene kadar kullanabiliriz ama, değil mi?
Tabii. Bir çay bardağı zaten çok fazla.
Zaten biter. Tamam.
Bir çay kaşığı da 2,5 mililitre. Bir çay bardağı 150 mililitre. İşte ona göre hesaplayın.
Her gün, günde yani. Bir ya da 2 kaşık demiştiniz.
2 kaşık. Yani çay 5 kaşığı. Mililitre alırsanız 10 günde 50 mililitre işte bir ay falan oluyor. Bir aylık bir süre kullanılabiliyor.
Evet.
Hazırlama.
Hocam bence çok güzel bir durum. Hani bunu eğer dinleyicilerimiz şu anda eğer gastritleri yoksa tabii hani midelerine zarar vermeyeceğini
evet.
düşündükleri düşünüyorlarsa eğer mutlaka deneyebilirler. Bunun dışında başka doğal destekler var mı?
Mesela omega yağ asitlerinden yararlanılabilir. Balık yağı gibi ürünlerden
bu ama hap
yararlanılabilir.
Hap gibi olan bu balık
evet.
yağı onları mı diyorsunuz hocam?
Onlardan.
Eczanelerden temin edilebilecek.
Onlardan temin edilebilir ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir adet balık yağı tabletinde en az 300 mg EPA, 150 mg DHA bulunmalıdır. Üzerinde yazar genellikle EPA-DHA oranları. Bu kadar miktar bulunursa kolesterolü düşürmek mümkün. Yani her alınan kapsül eğer uygun miktarlarda EPA ve DHA içermiyorsa o zaman kolesterolü düşürmüyor.
Balık
yiyerek de biliyorsunuz hep denir ya işte haftada 2 kere balık yensin şu kadar olsun falan diye.
Evet, evet.
Balık yiyerek de omega özellikle de omega 3 yağ asidi alabiliyoruz ama tabii ki çiğ balık. Yiyerek.
Öyle mi? Pişirdiğimizde gidiyor mu onlar? Hocam niye söylüyorsunuz bunu?
Eyvah eyvah. Çok kötü bir şey söylüyorum.
Çok. Yani benim hani kendi adıma gerçekten o çiğ yani mümkün değil benim için.
Bu şeyler kötü değil ama mesela somon balığının pişmemiş ince çiğ dilimleri var.
Yok yok hocam işte. ben hani kendi adıma gerçekten yemem benim için çok zor.
Ton balığı yiyebilir.
Ton balığı olabilir. Heh, tamam o olur.
Onu yiyebilir.
Tamam. O zaman çözdük.
Salatalığını koyup.
Ton balığı olur.
Çünkü evet onu yiyebilirsin. Pişince yağ asitleri bozuluyor. O zaman EPA ve DHA'yı alamıyoruz. O
biz balık yiyince peki neyi almış oluyoruz? Yani yememiz hiçbir işe yaramıyor mu o zaman?
O işte zevk alıyoruz zaten.
Hay Allah.
Yani onu hep sorarlar. Çeşitli toplantılarda,
evet.
konuşmalarda. Hep soğuk sıkım balık yağı anlatınca bir kez hatta bir hekimlerin toplantısındaydı göz hekimlerinin. O zaman onlar dediler ya hep soğuk sıkım diyorsunuz da biz nasıl bunu alacağız dediler. Dedim ki böyle çiğ yiyerek ancak alabiliyorsunuz.
O zaman uzak doğuda yaşayanlar bu anlamda
evet.
çok şanslılar. Onlar da hiç kolesterol olmayacak. O yüzden zaten zayıflar değil mi hocam?
Tabii
evet.
onlarda kolesterol çok yok yani bizim
Doğru.
gibi ülkelerde Avrupa ülkelerinde.
Dediniz ya beslenme daha, alışkanlıkları diye.
Evet daha farklı oluyor. Mesela şimdi somonu yerken de bu işte ince çiğ dilimleri yerken de 1 gram EPA DHA alabilmek için mesela 127,5 gram somon balığı tüketmek gerekiyor.
Bayağı da yemek
ya
lazım
da,
değil mi?
Son balığı da 340 gram tüketmek gerekiyor.
O bir kutu kaç gram şimdi konserve. Hatırlayamadım gerçi
ama. Ben de hatırlayamadım ama. Ama tabii bunu bir kere de yiyeceğim diye bir şey yok. Tabii güne yayarak farklı zamanlarda yenebilir. 1 gram almayabilirsiniz. 0,50 gram ya da 500 miligram toplam alabilirsiniz. 400 450 grama kadar, 450 miligrama kadar alınması uygundur. Yani ille bir gram, 340 değil de 150, kaç, 170 gram ton balığı yiyerek de mümkün. Alabalıkla almak mümkün.
Ama onu mu çiğ yiyeceğiz hocam? Ben vallahi onu yiyemem.
O,
o benim için mümkün değil.
O biraz zor.
Hani onu pişirip şöyle tereyağında diyeceğim ama onu siz diyeceksiniz ki eyvah eyvah, evet, tereyağı yok, olmaz.
Hepimiz öyle yapıyoruz yani, öyle haklısınız. Biz alışık değiliz ya çiğ yemeğe. Gerçi ben severim somonun o ince dilimlerini ama genellikle çok alışık değiliz.
Evet.
Tabii balık yağı ürünleri alırken de şeye dikkat etmek lazım. Bu Türkçe okunuşuyla IFOS onaylı olması, yani International Fish Oil Standards diye. IFOS gibi. Çünkü onlar ağır metal içermeyen ürünlere bunu veriyorlar. Kril yağı diye satılanlar var piyasada. Onlar en uygunları çünkü derin denizlerde yaşıyorlar. Bu ağır metallerle bulaşık değiller. O tip yağlar daha anlamlı olabilir.
Evet, o hani ağır metaller dediniz, benim aklıma hemen bu dipte gezen balıklar geldi, işte barbun gibi, değil mi? Mesela o zaman o balıkların bu kolesterol
onlar da
anlamında.
Daha az.
Evet.
Tabii.
Hocam peki hani balıktan bahsettik, yağlardan bahsettik. Bunların dışında yararlanabileceğimiz doğal kaynaklar var mı?
En kolay ulaşabileceğimiz diyelim kekik suyu var. Kekik suyunu örnek olarak verebiliriz buna. Bunun için de 20 mililitre, yani 2 yemek kaşığı diyebiliriz. 2 yemek kaşığı kekik suyunu yarım bardak suya katarak içebiliriz. Bu uygulamayı günde 3 kez yapabiliriz. Ama mide sorunu olan kişiler kullanımında mutlaka dikkat etmeleri lazım. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar mutlaka dikkat etmeleri lazım. Ameliyattan önce,
evet,
mutlaka hekim bilgilendirilip bir hafta önce kesmek gerekiyor. Bunun dışında kullandığımız fındık yağı, mısır yağının da kolesterol düşürücü etkileri var. Ama mısır yağı omega 6 yağdır, bakımından da zengin bir yağ olduğu için onun da enflamasyon gibi yan etkileri olabilir. Sanıyorum süremizin sonuna geldik.
Evet, yavaş
gibi.
Yavaş geldik
son
hocam.
Söz, son söz bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bir atasözümüzü hatırlatmak istiyorum. İfrat ve tefritten kaçınmak gerek demiş atalarımız. Yani ne aşırı ne de yetersiz. Evet,
dengeli.
Bizim terminolojiyle söylersek doz önemli.
Evet, evet, evet hocam, çok teşekkür ediyoruz ama evet, benim ifadem de bence fena değildi. Yağları yağlarla nasıl yok ediyoruz?
Çok güzeldi gerçekten.
Çünkü gerçekten şaşırtıcı gelmişti ilk hani duyduğumda da bana, nasıl hani gerçekten vücuttaki bir yağ yağ ile nasıl atabiliriz diye hep kendi kendime düşünürdüm.
Ama şeyler katı yağ,
evet,
kolesterol.
Evet, evet.
Bizim söylediklerimiz hep sıvı yağlar.
Evet, bu arada hocam son
sıvı
bir şey...
Sıvı yağlar faydalı.
Doğru. Son bir şey de sorayım. Şu sarımsağı hani sıvı yağ, daha doğrusu sızma zeytinyağında beklettik.
Zeytinyağı.
Peki biz direkt sarımsağı hani doğal olarak aldığımızda yine dişimizle eziyoruz. O maddeleri yine bize bir şekilde,
evet,
geçiyor. O da fayda sağlar mı kolesterol için?
Tabii, tabii, tabii.
Tamam.
O da sağlar.
Tamamdır hocam.
Tabii.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz seni. Size.
Hoşçakalın. İyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer telefon hattımızdaydı. Kolesterolü konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Thank you. Çalışanların Dünyası.
Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin var. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Kolaylıklar diliyoruz. Tam da aslında sizin bölümünüzün olduğu saniyede de Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını dinledik sevgili dinleyicilerimizle birlikte. Evet. Çok güzel de denk geldi. İsterseniz diğer konudaki sohbetimize geçmeden önce bu konuyu biraz siz de değerlendirin. Sonrasında da iş ve işçilerimizle ilgili ulaşılabilir olamama hakkı uzaktan çalışma konusunda söyleşimize devam edebiliriz.
Evet, şimdi şöyle... 2022 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı. Beklentiler 4000 liranın üzerindeydi ama bir miktar üzerindeydi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4250 lira olarak açıkladı. Bu rakam olarak 2825 liradan 4250 liraya çıkması %50 oranında bir artışa tekabül ediyor. Özellikle son 20 yıla 21 yıla baktığımızda en yüksek asgari ücret artışının olduğunu görüyoruz. Son dönemde hani çalışanların bu gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle beklentileri yüksekti. Evet. Çalışanların yüzünü güldürecek bir rakam açıklanması bekleniyordu. Ve bence bugün özellikle asgari ücretli geniş kesimlerin yüzünü güldüren bir rakam olarak ve son yılların en yüksek artışı olarak da rakam açıklandı.
Geçti.
Bütün çalışanlarımıza hayırlı olsun.
Hayırlı uğurlu olsun hocam. Bizim için de aslında güzel oldu. Tam böyle canlı yayınımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını dinlemiş olduk. Tam da Çalışanların Dünyası köşemizle örtüşmüş oldu. Size de değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla uzaktan çalışma ve ulaşılabilir olmama hakkını konuşacağız. Şimdi bu nedir, nasıl bir haktır? Bu hakkı biraz hocamızla değerlendirelim. Son zamanlarda özellikle pandemiyle birlikte uzaktan çalışma kavramını daha çok duymaya başladık. Neler söylersiniz hocam?
Evet, şimdi tabii özellikle salgın döneminde biliyorsunuz uzaktan çalışma aslında Avrupa'da da Türkiye'de de çok uygulanan bir sistemdi. Yasalarımızda da vardı uzaktan çalışma imkanı, yasalara göre de mümkündü. Ancak bu çok yaygın değildi. Çünkü bazı işler isteseniz de uzaktan çalışmaya uygun işler değildi.
Elbet,
örneğin imalat sektörü.
Evet.
Ama bazı işler niteliği itibariyle uzaktan çalışmaya uygun. Bir de uzaktan çalışma o ülkenin çalışma kültürü içerisinde de yer alması gereken bir şey. Ya bizim ülkemizde pandemi döneminde şöyle bir tartışma vardı. Artık bütün iş yerleri uzaktan çalışmaya dönecek ve o dönemde de ben hem yazdım hem bunu söyledim.
Hı hı.
Yani elbette bir miktar çalışma hayatında dijitalleşmeyle beraber uzaktan çalışma yaygınlaşabilir. Ama uzaktan çalışmanın bizim ülkemiz açısından çok yaygın olarak kullanılmasının bizim ülkemizin çalışma kültürüne henüz uygun olmadığını ifade etmiştim. Ve yurt dışında da böyle uzaktan çalışmanın en yaygın olduğu ülkeler Hollanda gibi ülkeler ve burada %15-16 seviyelerinde, bizde de %2-3 seviyelerinde bir miktar artabilir. Ama ilerleyen dönemde bu çalışma hayatında pandemi dijitalleşmeyi getirdi ve bunun etkisiyle belki önümüzdeki 20-30 yıl içinde uzaktan çalışmanın daha da yaygınlaşabileceğini, ama sektörel olarak bu oranın çok çok yükseklere çıkmayacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey, özellikle uzaktan çalışma, şimdi bu medya sektöründe de yaygın olarak kullanıldı. Hala salgının etkisi nedeniyle kullanılıyor. Sanki uzaktan çalışma hiçbir şey yapmadan oturulan.
Yapmıyormuş gibi düşünülüyor değil mi? Evet.
Öyle algılanıyor. Aslında Batı'da şöyle bir tartışma da var. Şimdi işçi işverene bağımlı, hukuki olarak da bağımlı. Ancak bu bağımlılığı uzaktan çalışma ortadan kaldırıyor mu? Bu tartışma yapıldığında özellikle uzaktan çalışmanın teknolojiyle, çalışma hayatında dijitalleşmeyle birlikte çalışanı özgürleştiren değil, daha da bağımlı hale getiren bir yönünün olduğu ortaya
evet.
çıkıyor. İşte mesela Sezin Hanım, siz de biliyorsunuzdur, uzaktan çalışıldığında işte sürekli WhatsApp'tan mesajları takip etmek, mailleri takip etmek, işte sürekli olarak işte işverene bilgi vermek gibi bir zorunluluk geliyor. Evet. Ve bu örneğin iş yerinde mesai saatleri içinde yapılan bir şey. Yani diyelim ki
17'de bitti diyelim.
Bitiyor. Mesai. Evet. Ama evde çalıştığınızda mesai
17'de bitmiyor.
Evet. Dolayısıyla insanların iş alanlarıyla özel alanların iç içe geçtiği bir dönemi, evet, yaşıyorlar çalışanlar. Ve bizim yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda da bu ortaya çıkıyor. Çalışanları işte diyelim ki seyahat etmiyor, daha kolay. Maliyetleri azaltıyor, uzaktan çalışma, tabii, daha kolay. Zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı getiriyor. Ama bunun yanında bir takım dezavantajlar da getiriyor. Evet. İşte o örneğin kişinin dinlenme hakkı temel haklardan bir tanesi çalışanların. Ama bu dinlenme hakkını zedelediği görülüyor. Çünkü özel alanla kişinin özel alanıyla iş hayatı tamamen iç içe geçiyor. Nerede başlayıp nerede bittiği bilinmiyor. Hı hı. Bu nedenle de özellikle Batı'da da ulaşılabilir olmama hakkı diye bir haktan bahsediliyor. Ve yakın zamanda işte 21 Ocak 2021 tarihinde, bu senenin başında, Avrupa Birliği Parlamentosu'nun İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu bir rapor hazırlıyor ve bunu komisyona sunuyor. Komisyon da bunu tavsiyeler içeren bir önergeyle Avrupa Parlamentosu tarafından bu önerge kabul ediliyor. Yani buna hani bağlantıyı kesme hakkı da diyebiliriz, irtibatı kesme hakkı da diyebiliriz, ulaşılabilir olmama hakkı da diyebiliriz. Çalışanların bu özel alanla iş alanlarının birbirinin içerisine geçirmesinden kaynaklanan problemler yaşıyorlar. Hı hı. Ve bunu gidermek adına da böyle bir hakkın çalışanlara verilmesi gerektiği savunuluyor.
Evet, şu anda peki yurt dışında bu hak alındı mı?
Yani şöyle, Avrupa Parlamentosu üye ülkelere işte bu konuda tedbirler alması noktasında bir önergeyi, tavsiyeler içeren bir önergeyi kabul etti. Dolayısıyla bu konuda bazı ülkeler çeşitli politikalar ya da düzenlemeler yapıyorlar. Burada temel amaç şu, yani şu anda özellikle bir kavram olarak teknostres kavramı tartışılıyor. Nedeni de şu, çalışanların bu özellikle teknolojiye bağımlı olarak çalışmadan kaynaklanan nedenlerle işte tükenmişlik sendromuna girdikleri, yorgun oldukları, uykusuz oldukları ve her zaman her yerde çevrim içi olmak, ulaşılabilir olmanın getirdiği bir nedenle çalışanların teknostres gibi yeni bir tür sorunla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Bu yüzden de bu var olan problemleri gidermek adına da işte bir takım tedbirler öngörülüyor. Bu önergede de zaten bu tedbirlere ilişkin bir takım işte hususları yapılması tavsiye ediliyor.
Evet hocam, hani biraz daha detaylı bakacak olursak, Avrupa Birliği Parlamentosu hangi yönetimlerinin uygulanması gerektiğini söylüyor?
Burada şöyle, bu önergede ulaşılabilir olmama hakkının eğer hayata geçirmesi, hayata geçirecek ülkelere bir takım öneriler sunuyor. Hı hı. Bu yani şeylerde de var, ulaşmak isteyenler Avrupa Parlamentosu kararlarında da ulaşabilirler. Bunlardan bir tanesi işle ilgili olan her türlü izleme aracı da dahil olmak üzere mesleki amaçlı kullanılan dijital araçlardan bağlantıyı kesebilmek için uygulama yöntemleri geliştirin diyor. Yani örneğin işte bilgisayarlardan ya da cep telefonlarından her iş yerinin grupları var. Bu mesajları takip etmek, talimatları takip etmek. Örneğin gecenin birinde bir bakıyorsunuz bir mesaj gelmiş. Bunu takip etmediğiniz takdirde bir şeyi kaçıracağınız düşüncesini yaşıyorsunuz. Evet. Bu da işte bir takım problemlere neden oluyor. O yüzden mümkün mertebe yani buna ilişkin her türlü aracı kesebilecek yöntemleri uygulayın diyor. çalışma süresini ölçebilen bir sistem kurun diyor. İşte yine işverenin çalışanın ulaşılabilir olmama hakkını hayata geçirme yükümlülüğüne istisna sayılabilecek bir takım ölçütler geliştirmesinden bahsediyor. Bunun gibi bir dizi önlem alınmasını ifade ediyor.
Evet hocam. Peki Avrupa Parlamentosu'nun bu önerileri sizce Avrupa Birliği'nin ülkelerinde kabul görür mü?
Evet, kabul görüyor. Zaten hani burada alınan tedbirlerin uygulanması noktasında çeşitli yaptırımlar da uygulanabiliyor. Bu meseleler zaten orada tartışılıp bir tavsiye olarak kabul edildiği için biz bunun uygulamalarını iş hukukunda ilerleyen dönemlerde de göreceğiz. Bizim ülkemizde de tartışılmaya başlandı. Bizim ülkemiz açısından da bunun uygulamalarını göreceğiz.
Evet, ben de tam aslında onu soracaktım. Biz de bu kararlara hani uyar mıyız, uyarsak ne zaman, ne kadarlık bir süre sonra değerlendirir ve bu konuda kararlara uyma anlamında belki bir kararname ya da bir kanunla ilgili genelge, yönetmelik hazırlanır mı diye merak ediyorum.
Yani şöyle, bizim ülkemizde de biliyorsunuz pandemi çıktıktan sonra çalışma hayatında özellikle bu uzaktan çalışmaya ilişkin bir takım yönetmelikler çıkarılmıştı zaten.
Evet.
Bunun dışında da özellikle çalışma hayatının dijitalleşmesi meselesi şu anda konuşuluyor. Ben hani bizde çok yaygın olmadığı için uzaktan çalışma, önümüzdeki dönemlerde buna ilişkin çok daha yeni düzenlemelere şahit olabiliriz diye düşünüyorum.
Evet, haklısınız. Bu pandeminin o çok yoğun olduğu dönemlerde kapanma yaşadık ve o zaman uzaktan çalışma çok gündemdeydi. Şimdi tekrar işlerimize döndük. Çocuklarımız hani çok şükür okullarına döndüler. Onlar da çünkü uzaktan eğitim alıyorlardı ve hani öğretmenleri düşünecek olursak onlar da bir şekilde uzaktan çalışıyorlar. Eğitimlerini uzaktan ve çevrim içi olarak vermek durumunda kalıyorlardı. Muhtemelen bu tür yönetmelikler eğer ilerleyen zamanlardaki en büyük dileğimiz tabii ki olmaması, pandeminin bir an önce sonlanmasını yürekten diliyoruz ama hani olur da önümüzdeki yıllarda bu tür olumsuzluklarla karşılaşır ve biz de tekrar kapanmak zorunda kalırsak sanıyorum o zaman bu uzaktan çalışmayla ilgili genelgeler, yönetmelikler yeniden gündeme gelir ve Avrupa Birliği Parlamentosu da belki yeniden daha da detaylı olarak çalışmalarına yön verebilir diye düşünüyorum.
Siz öyle, öyle görünüyor.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon hattımızın diğer ucundaydı. Çalışanların Dünyası köşemizde. Hemen öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücrete ilişkin konuşmalarını dinledik ve hemen sonrasında değerli hocamız değerlendirmelerini yaptı konuyla ilgili. Ve bugünkü konumuz özellikle iş ve yaşam dengelerinin değişmesi bağlamında işçilerimizin uzaktan çalışma ve ulaşılabilir olmama hakkı oldu. Ve bu hakkın ülkemizde ve yurt dışında özellikle Avrupa Birliği parlamentosunun kararları gereği Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl değerlendirildiğini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Güne bakan.